İyi akşamlar sayın seyirciler. Tempo ve Kocaeli TV'de ortaklaşa yayınlanan Adnan Oktar'la Baş Başa programıyla karşınızdayız. Evet, konuklarımız Sayın Doktor Oktar Babuna ve Sayın Doktor Cihat Gündoğdu bizlerle birlikte. İlerleyen dakikalarda Sayın Adnan Oktar da aramıza katılacak. Hep birlikte sohbetimize başlayacağız. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bu akşamki ilk gündem maddemiz sanıyorum ki kan dolaşımı ile başlayacağız.
Evet.
Ve vücudumuzun diğer mucizeleri üzerine devam edeceğiz. Buyurun efendim.
Geçen programdan söylediğiniz başka şeyler de vardı. Onlar yarım kaldı, eksik kaldı. Onları tamamlayabiliriz.
Evet, kan dolaşımıyla başlayalım isterseniz.
Evet, yani dolaşım sistemi tabii inanılmaz bir mucize. Allah'ın Rahman'ın üstün yaratma sanatını gösteriyor. Çünkü öyle bir bilgi var ki bakın, 100 trilyon hücre var. Daha doğarken biz genlerimiz de yazılı olan şifreler doğrultusunda bir tek hücreden hücreler ayrılarak değişik organları yapmaya başlıyor. Şimdi öyle bir bilinç, öyle üstün bir akıl olması gerekiyor ki 100 trilyon hücreye oksijen gitmesi gerektiğini bilecek. Ve her hücreye gidecek yolları ayarlayacak. Ve bunun için böyle kusursuz bir makine olması gerekiyor. Yani birbirini tamamlayan iç içe geçmiş sistemler bunlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Bakın, vücudumuzdaki 100 trilyon hücre her bir hücreye damarların en fazla uzaklığı 50 mikron olabiliyor. Yani milimetrenin 20'de biri kadar bir yakınlıkta olması gerekiyor. Eğer bundan daha uzak olursa o hücre hayatta kalamıyor. Bakın, 100 trilyon hücreye kanın ulaşması için gereken uzaklık milimetrenin 20'de birinden daha ufak bir uzaklık olması gerekiyor. 100 bin kilometre damar ağı var. Yani o kadar mükemmel bir tasarım var ki burada, böyle Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor. Bu hücreler oluşurken damarlar da onlarla birlikte oluşmaya başlıyor. Vücudumuzun her yerine ulaşıyor kılcal damarlar. Bizim ayak topuğumuzun, ayak başparmağımızın ucundan karaciğerin içindeki o boşluklara kadar. Oradan beynin içindeki yerlere kadar. Ve her değişik organların içerisinde değişik yapıları var damarların. Bu da çok değişik bir durum. Yani her damar her yerde aynı değil. 100 bin kilometre damar ağı var. Her hücre 50 milimetrenin 21'i yakınlıkta. Fakat birçok yerde farklılık gösteriyor. Mesela beyin, biliyorsunuz, suyun içinde yüzüyor dedik. Evet. O suyu üreten damarlar var. Vücudumuzda sadece beynin içinde bulunuyor bunlar. Bakın ne kadar üstün bir akıl var.
Evet.
Beynin ağırlığını 50'de bile düşürüyor. O olmasa hayat olmuyor. Beyin yüzüyor onun içinde, darbeden korunuyor. Bakıyorsunuz karaciğerin içinde damarların yine yapıları farklı.
Evet.
Damarlar böyle bir boşluklara açılıyor. Oradan milimetrenin 10 binde biri kadar moleküllerin geçebileceği aralıklarla karaciğer maddeleri süzüyor ve temizliyor. O boşluklar sadece karaciğerde var. Kemikte farklı bir yapı var. Yani derimizdeki yapı daha da farklı. Dolayısıyla tabii bu üstün bir yaratma sanatını gösteriyor. Hiçbir şekilde tesadüfe yer olmayan mükemmel bir sistem. Bakın, mükemmel yol haritası. 100 bin kilometre yol yapılıyor. Şöyle düşünün, dünyanın her tarafına yollar yapılıyor 100 bin kilometre. En ufak bir hata yok. Her evin milimetresi milimetresinin yakında olması gerekiyor. Bunun için çok üstün bir plan gerekir, değil mi? Plan,
kesinlikle,
program.
Evet.
Yani Türkiye'deki yolları düşünün. İkide bir kazılıyor, değiştiriliyor, daha başka yere alınıyor, değil mi? Çevre yolları sonradan yapılıyor. Burada öyle değil. Daha hücreler oluşurken yol sistemi en mükemmel şekliyle, en ufak bir hataya yer yok. Mesela iç yüzeyleri pürüzsüz. En ufak bir pürüz olsa tıkanır ve ölüme kadar gider bu.
Tabii, damar tıkanıklığı veya işte damar sertliği gibi, evet, bir takım hastalıklarda mevcut zaten.
Tam, evet. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Damar ağımızı hesapladığımızda 100 bin kilometre, yani iki katını aşmış oluyor. İki defa tur atsa yine bitmiyor yani damar ağımız. Ve yolların da tam olarak hiçbir hücrenin damarsız kalmadığını söylediği zaten Oktar Bey de bahsetti az önce. Buradaki amaç nedir? Hücrelere besin gitmesi, oksijen gitmesi, artı atık maddelerin de giderilmesi. Bu işlem eksiksiz, kusursuz bir şekilde yerine getirilmiş oluyor. Bir grup hücre eğer bundan eksik kalmış olsaydı, orası hemen çürümeye başlar. Bakın, şeker hastalarında olan bir şeydir. Evet. Damar tıkanıklığı durumunda görünür. Ve orası gangren olur. Oksijen gitmediği için, besin gitmediği için hücreler ölmeye başlar. Çürümeye başlar yani. Yani hiçbir şekilde böyle bir şey görmüyoruz. Bütün insanlar sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar. Ancak hastalık durumunda, o da Allah eksikliği durumunda ne olacağını biz anlayalım, görelim diye özellikle yarattığı bir durumdur tabii ki hastalıklar. Bu şekilde görüyoruz kusursuz biçimde çalıştığını sistemin.
Mesela şeker hastalığını taşıyan insanlarda bir de şu vardır. Atıyorum, bir yara olduğu zaman çabuk kapanmaz. O dolaşımdaki tıkanık,
dolaşım bozukluğundan
kaynaklanan durumdur, değil mi?
Yani neresine bakarsak bakalım sistemin, karşımıza böyle mucizeler çıkıyor. Şimdi damarların içindeki al yuvarlara baktığımızda çok özel bir tasarım olduğunu görüyoruz. Şöyle ki yuvarlak şekilde değiller. Yassı bir disk şeklindeler. Onun da hikmeti şu, maksimum yüzey alanına sahip olmak burada amaç. Çünkü biliyorsunuz al yuvarlar hemoglobin molekülünü taşıyorlar. Hemoglobin molekülü de bir tane değil, 300 milyon adet hemoglobin molekülü taşıyor tek bir al yuvar. Ve onların kusursuz bir şekilde taşıdıkları oksijeni yanlarından geçtikleri komşu hücreye hemen aktarabilmeleri gerekiyor. O yüzden yüzey alanı çok önemli. Bakın şöyle bir hesap yapmışlar. Bir kan hücresinin içinden geçeceği bir damlanın içinde 3 milyon adet al yuvar hücresi bulunabiliyor. Bir damla kan hücresinin içinde. Ama öyle kılcal damarlar var ki tek bir al yuvarın geçemeyeceği darlıkta olabiliyor. O takdirde al yuvarın bu esnek yapısı bu sefer devreye girmiş oluyor. O da içindeki hemoglobin molekülünün sayesinde bir esneklik kazanmış oluyor. Yani hiçbir şey tesadüfi değil. O hemoglobin molekülünün bile dizaynı var. Yani bir tasarımı var. O da buna bir esneklik kazandırıyor al yuvarı. Ve böylece o çok kılcal damarın içinden eğilerek o damarın şeklini alarak, hatta genellikle bir mermi şeklinde alarak onun içinden rahatlıkla akıp geçebiliyor. Tek bir al yuvar hücresi. O kadar kılcal damarlar var. Ve bakın bu böyle bir tesadüfe bağlı olabilecek bir şey olmadığını bir hastalıkla Allah bize gösteriyor. Bir mutasyon oluyor. Orak hücre anemisi dediğimiz bir durum. Tek bir mutasyon sebebiyle hemoglobin şeklini değiştiriyor. Bozuk bir hemoglobin üretilmiş oluyor al yuvarın içinde. Hemoglobin S deniyor buna. Ve böylece damarların içinde al yuvarlar esnekliklerini kaybetmiş oluyorlar ve damar tıkanıklıklarına sebep oluyorlar. Bu gözde olduğu zaman körlükler başlıyor. Böbrekte olduğu zaman yine böbrek yetmezliği başlıyor. Seneler içinde gelişen bir durum.
Evet.
Ama bakın evrimciler ne kadar akılsızca bir fikrin peşinde olduklarını göstermek açısından söylüyorum bunu da. Orak hücre anemisini faydalı bir mutasyon olduğunu öne sürerler.
Neden? Ne gibi bir faydası olabilir ki? Yani böyle rahatsızlıklara yol açan
bir durum. Oluyorsa değil mi?
Evet yani.
Sakatlık değil mi bu? Bir hastalık sonuçta. İnsanlar uzun kaybediyorlar. Gözlerini kaybediyor, böbreğini kaybediyor. Gangrenler gelişebiliyor.
Ne gibi bir faydası varmış?
Şöyle bir faydası var. Bir parazit biliyorsunuz sıtma. Sıtma paraziti var. Sıtma hastalığına sebep olan bir parazit var. Ve bunun orak hücresi anemisine sahip insanlarda hastalık yapmadığı görülmüş. Yani bu insanların sıtma hastalığına yakalanmadığı fark edilmiş. Bu yüzden evrimciler diyorlar ki bakın bir mutasyon olmuş ve bu insanlar bu hastalıktan korunmuş oluyor diyorlar.
İyi de sıtma hastalığına yakalanmamanın bir sürü farklı yöntemi var. Hatta yakalanınca tedavisi de var ama körlük veya başka bir durum bozukluğunun daha zor.
Şimdi burada mantık bozukluğu şurada yatıyor, o da şu. Şimdi bu hastalar orak hücresi anemisinde bahsettiğim gibi hemoglobindeki genetik bir bozukluk sebebiyle, genetik mutasyon sebebiyle bir bozulma oluyor genetiğinde, genlerinde. Ve hemoglobin yanlış üretiliyor demiştim. Böylece esnekliğini yitiriyor demiştim.
Evet.
İşte sıtma paraziti de bu şekilde bağlanacağı hemoglobini uygun şekilde bulamadığı için tabii ki hastalık da yapamıyor. Yani çok dolaylı bir durum söz konusu burada. Bu şuna benziyor, sıtma hastalığına yakalanmamalarını. İşte bacakları olmadığı için karşıdan karşıya yürüyerek geçemeyen insanların karşıdan karşıya geçerken trafik kazasına yakalanmamaları. Yani benzetmek mümkün.
Evet evet, onun gibi bir sonuç çıkıyor.
O zaman ona da faydalı diyorlar. Yani sakat olan faydalı gibi. Mesela çıldırmış olması lazım böyle şeylere. Ama zaten olayın mantığı çok çarpık. Baştan yani böyle. Onun için her tutulmaya çalıştıkları şey de çarpık oluyor zaten yani böyle. Ki sakat, Cihat Bey'in söylediği gibi sakat hale geliyor bu insanlar. Bu da şunu gösteriyor hakikaten. Al yuvarların ne kadar mükemmel bir yapısı olduğunu. Bakın al yuvarlar da damarlara uygun yaratılmış. Yani bizim çok küçük kılcal damarlarımız var. Çünkü damarlar büyük bir damarla başlıyor, atar damarla. Ondan sonra gittikçe dallanarak küçülüyor, kılcal damarlar haline geliyor. Kılcal damarlardan sonra da kan toplanır, dokular oksijen verdikten sonra kirli kan, oksijenini vermiş kan ve sağ kalbe döner. Dolayısıyla kılcal damarların çapları son derece küçüktür. Bütün hücrelere kan taşır bunlar. Onların içinden geçecek bir özelliği var işte al yuvarların. Bakın her şey birbirine uygun yaratılmış.
Evet.
İşte bu Allah'ın sonsuz yaratma sanatı, müheymin olan Allah'ın müheyminde gözetici ve koruyucu olan demek. Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor bu. Yani bunlar böyle saymakla bitecek gibi değil. Ya biz kabaca anlatıyoruz tabii böyle. O da yetmiyor. Şimdi damar tek başına hiçbir şey ifade etmez. 100 bin kilometre damar ağınız olabilir ama bunu dolaştıracak bir kalp olması gerekiyor.
Evet. Lafınızı kestim. Kalp demişken bir veteremiz var. Dilerseniz önce onu izleyelim. Onun üzerine sohbetimize devam edelim.
Siz dahil tüm insanlar dünyaya gelmeden önce anne karnında 280 günlük bir süre geçirirler. Bu sürenin başlangıcındaki canlı sadece tek bir hücreden ibaretken mucizevi bir biçimde her geçen gün büyüyerek gelişir. ...22 günlük olduğunda bu canlının tam ortasında bir yumru aniden kıpırdamaya başlar. Ölünceye kadar geçecek uzun yıllar boyunca bir daha hiç durmayacak olan bu yumru kalbinizdir. Siz henüz 3 haftalıkken çalışmaya başlayan bu muhteşem organın çok önemli sorumlulukları vardır. Sizi meydana getiren yaklaşık 100 trilyon hücreye her an hayat vermek, nefes alıp vermelerini ve beslenmelerini sağlamak, onları temizlemek, hastalıklarını iyileştirmek ve düşmanlardan korumak. Kalbiniz tüm bunları kanınızın vücudunuzda düzenle dolaşmasını sağlayarak yapar. Peki size yaşam veren bu hayranlık uyandıran sistemi kurmak için siz ne yaptınız? Bu küçük yumruya zamanı gelince atması gerektiğini ve zamanı gelince de durması gerektiğini kim emretti? Sizin için vücudunuzdaki bu sistemi ve hayati öneme sahip diğer tüm sistemleri yaratan en kusursuz şekilde bedeninize yerleştiren Yüce Allah'tır. Sonsuz güç sahibi Allah, dünya tarihi boyunca yaşamış ve şu anda yaşayan tüm insanları aynı mükemmel sistemlere sahip olarak yaratmaktadır. Bu filmde bedeninizde durmaksızın dolaşan ve hücrelerinize her an hayat taşıyan kanın itici gücünü, yani kalbin sizin için ne kadar büyük bir nimet olduğunu görecek, onu yaratan Rabbimizin varlığına ve kudretine bir kez daha tanık olacaksınız. Allah, yaratmasındaki kudretini dinimizin mukaddes kitabı Kur'an'da şöyle haber verir. Görmüyorlar mı, gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir süre kılmıştır. Zulmedenlerse ancak inkârda ayak direttiler.
Evet, veteremizi de izledik. Neler söyleyeceksiniz? Kalbin işleyişi de ayrı bir mucize. Çünkü evet, programda biraz bahsetmiştik ki siz pompalanış şekline dair örnekler de vermiştiniz Oktar Bey. Neler söylüyorsunuz?
Yani o kadar olağanüstü bir makine ki bu eşi benzeri yok dünyada zaten. Çünkü söyleyeyim bakayım size rakamsal olarak anlatayım. Dakikada ortalama 70 kere atar kalp. Tabii biraz üstte biraz altında olabilir bunun. Bu yılda 37 milyon yapar yaklaşık. Takriben. Hayatımız boyunca 3,5 milyar kere atar. Yani bu böyle bir makine, hiç bakım geçirmeden ve içindeki kendi kendini yenileyen maddeler maddesi yenileniyor. Kendi kendini yenileyen bir makine olmuş oluyor. Hiç bakım geçirmeden, hiç durmadan, hiç aksamadan çalışan öyle bir makine zaten mümkün değil teknolojik olarak yapmak. Yani yapılan bütün makineler bakım gerektirir, bozulur, arızalanır, durur. Bir parçası kırılır, değiştirilir biliyorsunuz değil mi? Hem de en sağlam materyaller kullanılır. Mesela en sağlam materyal ne? Çelik diyelim. Çelikten yapılır, metalden yapılır değil mi? Bunlar çok sağlam, paslanmaz çelik kullanılır. Fakat mutlaka aşınır, yıpranır, bozulur, arıza çıkartır.
Tabii, illaki.
Kalp hiç çıkartmıyor. Hatta 100-120 yaşına kadar, 140 yaşına kadar yaşayan insanlarımız olabiliyor. Allah'ın dilemesiyle hiç durmadan çalışıyor. İşte bu sonsuz güç sahibi Allah'ın Rabbimizin, alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaratması işte. Yaratmak emir de Allah'ındır. Çünkü kalp, bakın şöyle söyleyeyim size, bir örnek vereyim, biraz önce konuştuk. Kalbini çıkarıp eline verseler insanın, hı hı, hadi bakalım sen şunu pompala diye, değil mi? Hı. En güçlü kuvvetli adamlar dahil bunu verseniz en fazla birkaç dakika yaşayabilir. Çünkü o kadar bir güçle basıyor ki o pompayı, böyle kanı birkaç metre yukarı fışkırtabiliyor. Çünkü önünde çok büyük bir direnç var. Bir atar damar var ama ondan sonra damar dallanıyor böyle binlerce damar ağı var önünde. Ve onların içine gönderiyor. Füya yeterli değil. Siz ayağa kalktığınız zaman bütün ayağınızdaki, bacağınızdaki kan yer çekimine karşı hareket ederek, bakın yükselerek tekrar sağ kalbi akciğerlere geri dönüyor. Bunun için müthiş bir efor gerekiyor. Damarların yapısı da özel olarak bunun için yaratılmış. Fakat müthiş, muazzam bir efor bu. Onun için hiçbir insan o 1-2 dakikadan fazla eliyle pompalayamaz. Zaten eli yorulur, acı
evet,
çekmeye başlar.
Aynı kuvveti evet, de uygulayamaz. Düşünsenize o ilk baştaki kullandığı kuvvetin devamını getiremeyecek. Ya bir yerde.
Tabii bir de bazen 180'e çıkıyor mesela hızı. O da değil. Yani koşuyorsunuz siz. Koşarken düşünün ya da spor yaparken. Mesela haltercileri düşünün. 100 kiloyu kaldırıyor böyle. Bütün kasları kasılmış. Bu kadar kas, böyle bodycileri düşünün. Değil mi? Onların böyle o kasların içi bütün olduğu gibi damar. Yani kalbin üzerine binen yükü düşünün siz. O kasların içine, kasılmış kasın içine bir de üstelik. Tamam mı? Müthiş bir eforla kanı pompalıyor. Ya bu aklın alacağı bir şey değil. Hiçbir insan yapamaz bunu. Yani o kendi kalbini kendisi de pompalayamaz, o bodyci zaten.
Tabii.
Buradaki, ama kalp hissettirmiyor kendini.
Buradaki farklılık şuradan doğuyor. Allah kalp kası hücrelerini çok farklı yaratmış. Diğer bütün kaslarımızdan çok daha farklı bir yapıya sahipler kas hücreleri, kalpteki kas hücreleri. O da şöyle, tabii ki bütün kaslar yoruluyor, bütün hücreler yoruluyor. Kalpteki hücreler de tabii ki yoruluyor ama kalpteki kası oluşturan hücreler, kalp kası hücreleri nöbetleşe çalışıyorlar. Bir müddet kasıldıktan sonra komşu hücreler devralıyor, onlar kasılmaya başlıyor. Ama biz bunu hiçbir şekilde hissetmiyoruz. Çok özel, farklı bir tasarımları var. Allah çok farklı şekilde yaratmış. Sırf kesintisiz bir şekilde atmaya devam etsin diye. Enerjisi ve besini, her şey oksijeni de yeterince kendisine sağlandığı müddetçe problemsizce isterseniz 100 seneyi aşkın müddetçe yaşayabiliyor. Tabii. Hiçbir problem yaşamıyor kendi açısından.
İşte geçen program konuştuk. Yapay kalp yapmaya çalışıp becerilemedi. Yapılamıyor. Yani. Şu anki teknolojiyle, belki ileride tabii daha ileri teknolojilerle daha iyi sonuçlar alınabilir ama şu anki teknoloji, 21. yüzyılın teknolojisiyle kalp kadar iyi, düzgün, insanın yani hayatını devam ettirmeye yetecek kadar düzgün bir makine yapılamıyor.
Hı hı. En fazla işte kalp pilini yaptılar. O da evet, bir evet, süre sonra değiştirilmesi gerekiyor.
Bakın o da çok büyük yaratılışı gösteriyor. kalp pili bir bilgisayar sistemiyle çalışıyor. Hı hı. Yani sizin kalbin belli ritimlerin altına ve üstüne düştüğünde devreye giriyor. Değil mi? Peki kalbimizde bu sistem zaten var. Bakın biz arızalandığında onu getiriyoruz dışarıdan. Hı hı. Fakat o da kalbin içindeki normal sistem kadar efektif değil. Etkin, hı, değil yani. Çünkü kalbin içinde öyle bir sistem var ki siz otururken, spor yaparken bütün durumunuza göre hızı devamlı ayarlanıyor. Şimdi kalp de tek başına yeterli değil buradan. Beyinden kontrol mekanizmaları yaratılmış. Hı hı. Onlar da olmazsa olmaz. Beyinden gelen sinyaller var. Kalbin ve damarlardaki basıncı ölçüyor. Kalbin atım hızını biliyor. Sizin eforunuza göre, oksijen tüketiminin miktarına göre, hücrelere ne kadar oksijen gitmesi gerektiğine göre sürekli her an ayarlama yapılıyor. Milyonlarca sinyal gidiyor böyle. Milyarlarca sinyal geri dönüyor, milyarlarca sinyal gidiyor. Her an ayarlama var. Ve bunlar hiç kimsenin bilincinde değil. Yani biz farkında bile olmuyoruz ne olduğuna. Kim yapıyor bunları? İşte Allah yapıyor. Çok açık. Yani hiçbir şüpheye getirmeyecek şekilde çok şüphelenmesi gereken, insan farkında olmadan öyle şeyler oluyor ki vücudunda. Ve bunların, yani bu da tek başına yeterli değil. Mesela kalp var ama işte insülin hormonu gerekiyor mutlaka. Beslenme gerekiyor. Bunun için gastrointestinal sistem gerekiyor. Bütün mide bağırsak sistemi gerekiyor. Besinleri süzecek. O da yeterli değil. Karaciğerin bütün atık maddeleri süzmesi gerekiyor. Bunlar da yeterli değil. Beynin her an bütün sistemleri kontrol eden mekanizması gerekiyor.
Tabii.
O da yeterli değil. Beyne her an kan gelmesi gerekiyor. İşte kalp de onu gönderiyor. Oksijenler, oksijen alınması gerekiyor. Akciğerler buna yarıyor. Vücuttaki fazla sıvıların idrar yoluyla atılması gerekiyor. Böbrekler var. Mükemmel süzme sistemi. Diyaliz makineleri yanına bile yaklaşamıyor tabii. Böbrek sisteminin. Değil mi? Onları dışarıya atacak. Yani iç içe geçmiş böyle milyarlarca faktör her an. Bakın her an yaratılış var. Allah her an yarattığını bildiriyor Kur'an'da bize. Her an kontrolü altında Allah'ın.
Durmaksızın çalışan muhteşem evet. bir sistem.
Bakın her detayında bir hesap ve plan olduğu çok açık ortada. Yani bunu inkar etmek mevzu bahis olmaz. Bu tesadüflerle oluşunu iddia etmek en büyük saçmalamak olmuş olur en fazla. Şimdi kalbin bakıyorsunuz yıllarca çalışıyor, atıyor. İçinde bulunduğu özel bir kese var. Ve bu kesenin içinde yani motorlar nasıl böyle yağlı bir ortamda çalışırlar? Çalışan parçaları aşınmaması açısından devamlı o yağda evet. değiştirilir. Hı hı. Tıpkı buna benzer bir şekilde kalp pompası da bir özel bir sıvının içinde atıyor, hareketini sağlıyor. Göğüs kafesinin içinde akciğerlerin ortasında duruyor ama akciğerlere temas halinde değil. Kendine ait özel bir kesesi var, perikard denen. Ve bu perikardın içinde özel bir sıvı var, kaygan bir sıvı var üretilen. Bakın o da devamlı surette üretiliyor. Eskidikçe yenisi üretiliyor. Eskiyen miktarı geri emiliyor ve o kayganlaştırıcı kayganlığı devamlı surette sabit olarak tutuluyor. Şimdi bunu ben düşünmedim, siz de düşünmediniz. Evet. Yeryüzündeki başka bir mühendisin ürünü olmadığı da malum. Bir tesadüflerle oluştuğunu kim öne sürebiliyor? İşte evrimciler öne sürebiliyor ancak. Yani ne kadar mantıksız. Aynen. Bunun çok yüksek bir şuur ve yaratılış eseri olduğu ortada. Allah'ın yarattığı kesin.
Evet. Yani bilimin geldiği noktaya bakıyoruz. Biz kendi vücudumuza dair birçok şeyi, birçok o mükemmel işleyişi yıllar sonra öğrendik. Evet. Çok sonra öğrendik. Hala da bilmediğimiz kim bilir ne kadar detay vardır. Evet. Ama bu işleyiş yüzyıllardır devam ediyordu. Yani oradan en azından bir mantık yürütmek lazım diye düşünüyorum.
Öyle zaten mesela örnek vereyim hemen size. İnsan vücudunda 100.000 çeşit protein olduğu düşünülüyor. Bunların çoğu bilinmiyor. Yani hem yapıları hem ne işe yaradıkları bilinmiyor. Mesela tek bir hücreden bütün diğer organların ve insanın yapısını meydana getiren yapıların, organların meydana geldiğini konuşmuştuk. Bu da bilinmiyor. Ya öyle detaylar bilinmiyor ki. Bir de detaya indikçe daha fazla detay çıkıyor böyle. Yani işte alemlerin Rabbi olan Allah, Rabbül Alemin'dir Allah. Bütün alemlerin Rabbi, içine girdiğimiz o damar sistemlerinin, hücrenin içindeki sistemlerin, atomların düzene indiğinizde elektronların, protonların Rabbi olan Allah. Ve her şeyi çepeçevre kuşatandır. Her şeyi kontrol ediyor. Bakın şu anda benim konuşmamı kontrol ederken Allah, aynı zamanda bu bilgisayarın atomlarını, elektronlarını, aynı zamanda bizim 14 milyar ışık yılı uzaklığındaki galaksilerin atomlarını, elektronlarını, protonlarını kontrol ediyor Allah. Allah sonsuz güç sahibi. Hiçbir şey unutmuyor. Bütün eksikliklerden münezzeh. Bizim bildiğimiz bütün eksikliklerden münezzeh. İnsan sınırlı bir akılla yaratılmış. İşte biz bilim yoluyla Allah'ın bu sonsuz gücünü kavrayabiliyoruz. Allah bilim, Allah'ı tesbih etmek için var. Allah'ı yüceltmek için var. Allah sonsuz aklını ve sanatını gösteriyor bizlere bilim vasıtasıyla.
Bir de kalp insanlar için olduğu kadar tabii ki diğer yaşayan canlılar için de, hayvanlar için de çok önemli ve hepsine de farklı sistemde çalışıyor. Yani denizdeki balıkta, işte kuşta, hepsinde farklı bir işleyişe sahip. İnsanda çok farklı bir işleyişe sahip ve onlarda da aynı mükemmeliyette çalışmaya devam ediyor.
Tabii. Balıkta da var dolaşım sistemi.
Tabii.
Atta da var.
Tabii.
İnsanda da var. Başka her türlü yılanda da var. Her hayvanda var. Her canlıda var. Evet. Her organizmanın ihtiyacı olan bir şey. Çünkü biz karbon temelli beslenen, işte aynı atmosfer şartlarını paylaşan canlılarız. Allah da bizi benzer şekilde, benzer sistemlerle beraber yaratmış. Aynı koşullarda yaşayabilelim, hayat bulalım diye.
Evet. Bir de mesela bakın tıp fakültesine ilk girdiğimde deney yaptırmışlardı böyle. Kurbağanın kalbini vücudun dışına alıyorsunuz. Dışında da çalışıyor. Durmuyor kalp.
İnsanın yani, aynıdır.
Mesela insanın da ona benzer bir yapısı var. Kalp kendi kendine çalışmaya devam edebiliyor.
Ama bu çok acayip bir şey. Belli bir süre. Yani.
Tabii ki belli tabii, ama vücut dışında çalışıyor yani. Bu çok değişik, acayip bir sistem. Yani şunu gösteriyor. Kendi kendine bağımsız bir elektrik sistemi var. Bakın bu da müthiş bir mucize. Vücudumuzdaki tek bu yapıda olan hücreler kalpte var. Kalpte işi yani aynı genetik kod bütün hücrelerle aynı şifreyi taşıdığı halde sadece elektrik uyarısı üretmek görevinde olan hücreler var. Sağ kulakçıkta bulunuyor bunlar. Buradan bir elektrik sinyali üretiliyor. Belli ritimlerle işte bu saniyede 70 kere attıracak kadar, tabii kalbimin hızı daha yüksek şeylere çıkması gerektiği zaman hızlandırıyor. Buradan oluşan elektrik sinyali kalbin kaslarına iletilecek. Şimdi iletirken kulakçıktan karıncaya doğru bir yolculuk yapacak ya sinirler boyunca. Sinirler var bu şekilde bunu götürmek üzere. Arada bir ara karakol var. Bakın oraya geliyor. Buna bir yumru deniyor böyle. Özel bir adı var. Önemli değil ismi. Orada bir geciktirilmeye uğruyor. Bakın bu son derece önemli. Mükemmel böyle milimetrik bir geciktirme. 0.12 saniye geciktiriliyor. Bunun çok özel bir anlamı var. Nedir? Şundan dolayı bakın. Kulakçıklar ve karıncıklar var. Değil mi? Hı. Bunlar ikisi aynı anda kasılsa ne olur? Olmaz.
Aynı dolaşım olmayacak.
Tabii biri kanı bu tarafa gönderecek. Tabii. Biri aşağı gönderecek. Hiçbir yere kan gitmeyecek. İkisi aynı anda kasıldığı için de hiçbir kan gitmeyeceği için de ölürdük.
Evet.
Değil mi? Arada bu 0.12 saniyelik fark şunu meydana getirir bakın. Kulakçıklar kasılır.
Bir açın.
Kalp genişlerken bu kan karıncıkların içine dolar ve hemen akabinde o kasılara kapaklar kapanır. Vücuduna en efektif şekilde kanı gönderir. Fakat bu süre o kadar kritik bir süre ki bu süre biraz uzun olduğu zaman, biraz kısa olduğu zaman vücuda giren kan miktarı düşüyor ve hayatla bağdaşmıyor. Şimdi bakın şunu düşünelim hep birlikte. Bu hücreler, hücrenin şuuru mu var ya da atomların bir şuuru mu var ki 0.12, yani bu bir de müthiş hesap meselesi. Yani biz yeni anladık bu gerçekleri. Bilim dünyası yeni ulaştı bu gerçeklere. Son birkaç on yılın bunlar buluşları. Milyonlarca yıldır devam ediyor halbuki bunlar. 0.12 saniye tam olması gerektiği kadar bir gecikmenin olması gerektiğini bilen akıl kimin aklı? Hücrenin aklı olabilir mi? Olamaz. Tesadüfen olabilir mi? Olamaz. Çünkü tesadüf ne demek? Bu saçma mantıklarına göre, saçma akıllarına göre Darwinistlerin bir deneme yanılma mekanizması olacak. Bakın gene bu bilinç gerektirir.
Bir de 12 saniyelik 11 veya 0.12 yani.
Evet.
Hani, öyle 10 değil veya işte 14 değil. 12.
Evet.
13 olsa bir problem olacak.
Veya bir saniye araya kasılsa olmuyor.
Evet, 10 olsa bir problem olacak.
Yarım 12. saniye olsa gene olmuyor. 0.12 saniye. Şimdi deneme yanılma mekanizmasıyla olamaz. Onlar diyorlar yani tesadüfi mutasyonlar değişiklik meydana getirdi. Ya mümkün değil bu. Yani şundan dolayı mümkün değil. 0.10 saniye olsa olmuyor, 25 saniye olsa olmuyor, 75 olsa olmuyor, 85 olsa olmuyor. Yani siz deneme yaptığınızda her aşamada ölüm meydana geliyor zaten. Hayat olmuyor. Bir tek öyle yaratıldığı zaman olabiliyor. Bu da tek başına yeterli değil. Yani demin konuştuk ya karaci, tamam kalp bir tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Ona kan gelmesi gerekiyor. Kan hiçbir şey ifade etmiyor. Hemoglobin olacak ki oksijen taşısın. O da bir şey ifade etmiyor. Beynin damar çaplarını ayarlaması gerekiyor. Hormonlarla bütün vücudu hükmetmesi gerekiyor.
Evet.
Hükmetmesi derken tabii burada hükmeden hakim olan Allah.
Tabii.
Allah'ın hükmüyle, Allah'ın emriyle hareket ediyor. 100 trilyon hücrenin her biri, onun her bir organeli, her bir atom Allah'ın yüce Rabbimize emriyle hareket ediyor. Bu çok açık.
Evet. Bir VTR'miz daha varmış Cihat Bey. Tabii. Sözünüzü kestim ama onu da izleyelim. Sohbetimize devam edelim.
İnsan henüz 22 günlük bir ceninken kalbi atmaya başlar ve hayatının sona ereceği güne kadar durmaksızın atmaya devam eder. Bu harika pompa, kasların ve kapakçıkların hareketlerini senkronize ederek dakikada yaklaşık 70 kere, bir yılda yaklaşık 35 milyon kere ve ortalama bir hayat boyunca ise 2 trilyon kere atacaktır. Bunun sonucunda pompalanan kan miktarı yaklaşık 227 milyon litredir. Bu hayret verici miktar bir günde 10 tonluk bir tankeri, bir hayat boyunca ise 700 jumbo jet yolcu uçağının yakıt deposunu dolduracak kadar büyüktür. Dünyadaki en verimli iş makinesi sayılan kalp, sağlıklı her insanda ritmik düzenini hiç bozmaksızın kanı pompalama ve vücudun içine dağıtma kabiliyetini hiç yitirmez. Bu üstün bir sanatı kusursuzluğu, benzeri sağlanamayacak bir dengeyi ve muazzam bir aklı aynı anda yaratmaya kadir olan Allah'ın olağanüstü bir mucizesidir. Kalbimiz aslında su, yağ ve proteinin bir araya gelmesiyle oluşan yumruk büyüklüğünde bir et parçasıdır. Ama bu et parçası dünyadaki tüm bilim adamları ve mühendislerin güçlerini birleştirip en güçlü bilgisayarları kullanarak üretecekleri en teknolojik pompadan daha mükemmel ve kusursuz bir sisteme sahiptir. Kalbin mucizevi özelliklerinden biri, vücudun ihtiyacını tespit ederek gereksinim duyulan miktarda kan pompalamasıdır. Kalp, dinlenme halindeki bir kişide dakikada sadece 4 ila 6 litre kan pompalar. Bu miktar o anda bu kişi için yeterlidir. Çünkü vücuttaki hücrelerin bu aşamada fazla oksijene ihtiyaçları yoktur. Ancak egzersiz yapan bir kişide oksijen ihtiyacı artar, hücrelere oksijenin daha hızlı biçimde iletilmesi gerekir. Kalp bu ihtiyacı hemen tespit eder ve daha hızlı atmaya başlar. Kalp vücuttaki kanın bir gün içinde 1000 tam devir yapmasını sağlar. Bunun anlamı tüm kanın vücuttaki 100 trilyon hücreyi 1000 defa ziyaret etmesi, gerekli besinleri onlara iletmesi, oksijeni verip karbondioksiti alması, hasarları tamir etmesi ve artıkları toplamasıdır. Vücuttaki her hücre, kalbin bitmeyen temposu sayesinde günde 1000 defa kontrolden geçirilir. Bu şekilde günde 8000 litre kan pompalanır. Yetişkin bir insanın kalbi uykuda bile saatte yaklaşık 340 litre kan pompalamaktadır. Bu hız toplam 7 dakika içinde bir arabanın benzin deposunu rahatlıkla dolduracak kadar büyüktür. Sessiz bir ortamda kendinizi bir dinleyin. Vücudunuz içindeki yoğun faaliyetin gürültüsünü duyuyor musunuz? Tabii ki hayır. Sessizlik ortamında dahi hiçbir ses duyamazsınız. Oysa derinizin sadece 2 milimetre altında, binlerce kilometrelik damar ağının en ücra köşesine bile kan pompalayan ve bu kanı metrelerce yukarıya fışkırtacak kadar büyük bir basınç ve hız oluşturan kalbiniz müthiş bir tempoda çalışmaktadır. Şimdi kalbin bahsettiğimiz bu belli başlı özelliklerinin mükemmelliğini görmek için bir karşılaştırma yapalım. Bir su tesisatı kurduğunuzu düşünün. Bu tesisat saniyede en az bir, dakikada ise ortalama 65 ila 70 kere su pompalayacak olsun. Bu pompayla her saniye 100 trilyon kişinin evine aynı tazyikle su gitmesi gereksin. Aynı zamanda tesisatın hangi evin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu da tespit etmesi, ihtiyaç duyulan eve daha fazla miktarda su göndermesi gereksin. Kurulan bu sistemin en az 70 yıl boyunca en küçük bir arıza göstermemesi, paslanıp çürümemesi, evlere ulaşan hatların tek bir tanesinin bile devreden çıkmaması ise önemli ayrıntılardan sadece bazıları olsun. Böyle bir sistemi çalıştırabilmek pek çok yönden olanak dışıdır. Aynı basınçla aynı anda 100 trilyon evin ihtiyacını karşılamanızsa imkansızdır. Bu kadar büyük bir hızla ve değişmeyen bir ritimle hareket eden bir makinenin ise 10-15 yıldan fazla dayanması söz konusu olamaz. Bu aşamaya gelene kadar bile makinenin mutlaka defalarca bakımdan geçirilmesi ve meydana gelen aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir. Böyle bir mekanizmanın hatasız olarak uzun yıllar işlemesi imkansızdır. Ayrıca bahsettiğimiz sıradan bir cihazdır. Bu cihazın evlerdeki ihtiyaçları tespit ettiğini, durum değerlendirmesi yapıp ihtiyaç olan yerlere fazla miktarda su gönderdiğini iddia etmek mantıkla uyuşmayacaktır. Böyle bir mekanizmanın geçen binlerce yıl içinde demir ve çimentonun bir araya gelerek kendi kendine oluştuğunu, tesadüfen oluşmuş bir miktar suyu aniden ritmik bir şekilde pompalamaya başladığını, daha sonra da tam 100 trilyon eve ulaşacak bir boru sistemini kendi kendine döşediğini hiç kimse iddia edemez. Sistemin akıllı bir varlık tarafından meydana getirildiği açıktır. Kalple kıyaslandığında son derece cılız ve atıl kalan insan yapımı böyle bir sistemin kendi kendine oluşamayacağı açıkça ortadayken, müthiş özelliklere sahip olan kalbimizin kendi kendine var olamayacağı kuşku götürmez bir gerçektir. Kalp her yönüyle büyük bir sanat eseridir. Bu benzersiz eser, birazdan daha detaylı inceleyeceğimiz her özelliğinde Allah'ın üstün aklını ve gücünü insanlara tanıtmaktadır. Ayetlerde şöyle buyrulur: İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Öyleyse Allah ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?
Evet, sistemin mükemmelliğini bir kez de Vetire'mizde izledik. Neler söyleyeceksiniz Vetire'ye girmeden önce? Tam ben sözünüzü de kestim ama.
Ben de tam Vetire'de anlatılan şeyin üzerine konuşmak daha doğru olacak. Az önce gördünüz, evler var. Evlere döşenmiş olan bir boru sistemi var ve ihtiyaçları karşılanmış oluyor boru sistemiyle. Bütün bu trilyonlarca evin. Şimdi insan vücudundaki hücrelerde yine Vetire'de anlatıldığı gibi bu hücreler, evler gibi düşünürsek bütün hücreleri, hücrelere ulaştıran bir boru sistemi var. Damar sistemi bundan ibaret. Peki, görüyorsunuz bazen boru patlıyor şehrin içinde. Tabii. Ve su kaybı yaşanıyor. Su kaçağı oluyor. Ne oluyor? Diyorlar ki işte zaten bir yere biliyorsunuz çok az yağmur yağıyordu ve şey oluyordu. Susuzluk problemi yaşandığı için bu çok kıymetli bir şeydi. Hala yine kıymetli suyun akması boş yere. Tıpkı bunun gibi. Peki vücudumuzda ne oluyor? Herhangi bir damarımız kesildiğinde kan akmaya başlayacaktır. Evet. Ve bir anda bir süre sonra eğer hiçbir önlem alınmazsa, o damar kesi kapatılmazsa ne olacaktır? Dikiş atılmazsa ya da bir şekilde önlem alınmazsa kan kaybından insan bütün damarları, o bütün damarlarındaki kan boşalacaktır. Evet. Yaklaşık 6 litre kana sahibiz. Ortalama bir 70-80 kiloluk bir insan 6 litre kan hacmi vardır. Bu hepsi yavaş bir şekilde süzüle süzüle bitecektir. Hı-hı. Ama bakıyoruz vücutta bunun önlemi alınmış. Kanın çok hayati bir görevi olduğu zaten bir şuur var diyoruz devam surette. Bu şuurun devamı olarak bu damar kesildiğinde de hemen bu damarın tamir edildiğine şahit oluyoruz. Çok özel mekanizmalar var devreye giren. Pıhtılaşma dediğimiz mekanizma bu. Ama hiçbir şekilde böyle basit bir mekanizma olmadığını görüyoruz. Bakın, yaklaşık 20 adet enzim ardı ardına harekete geçiyor ve burada pıhtıyı oluşturuyorlar. Ben size özetini anlatacağım burada. Hı hı. Yine de akıllara durgunluk veren bir akıl şuur olduğunu görmeniz yeterli olacaktır. Şöyle ki, damar kesilir kesilmez, damar herhangi bir kesi esnasında dokudan, damarın duvarından bir faktör, bir enzim ortaya çıkar. Von Willebrand dedikleri bir faktör bu. Hemen kanda her an devreye gezmekte olan trombosit denen pulcuklar var, plakçıklar var. Bunları kendine doğru çekmeye başlar. Yani bir tür alarm verme şeklindedir bu.
Kesin gerçekleştiği andan itibaren.
Evet, dokudan o faktör ortaya çıkar çıkmaz. Hı hı. Çıkması ancak kesiliyle mümkün çünkü. Normalde çıkmaz o faktör. Bir yine enzimdir kendisi. O pulcukları oraya çağırmaya başlar ve pulcuklar burada toparlanmaya başlar. Hemen damarı tıkamaya başlarlar. Ama bu geçici bir tıkamadır. Gerçek şey değildir. Pıhtı değildir. Pıhtı bundan sonra kalıcı bir pıhtı oluşmasına şu şekilde şahit oluyoruz. Yaklaşık 20 enzim bahsettiğim gibi sırasıyla birbirini aktive etmeye başlar. O ana kadar pasif halde bulunan kanda dolaşan bu enzimler birbirlerini tek tek aktiflemeye başlarlar, harekete geçirirler. İşte şöyle ki, işte 13.sü 12.sini, 12.sı 11.sini, 11.sı 10.sunu, bu şekilde bir zincirdir bu. Aradan bir tane basamağı çekerseniz sonunda pıhtı oluşmayacaktır. Böylesine hassas bir zincirleme reaksiyondur bu. Ve sonunda ne olur biliyor musunuz? En sonunda trombin denen özel bir protein üretilir. Aslına bakarsanız protrombin kanda yine dolaşmaktadır. Ama kendisini aktifleyen başka bir protein, yani bahsettiğim o zincirdeki bir enzim gelir. Onu protrombini trombin haline çevirir. Ve pıhtı oluşmuş olur.
Yani ihtiyaç anında
evet, tetikliyor. Evet. Bakın çok yüksek bir şuur ve akıl var burada. Sonsuz bir ilim var.
Evet.
Peki bu pıhtının oluşması çözüm müdür? Hayır. Pıhtı çünkü trombinin oluşması tek başına da yeterli değil. Bunun çeşitli bağ yapıyla, ağ yapıyla sağlamlaştırılması gerekir ki işte o noktada hemen fibrinojen denen bir başka bir ağ yapıyı sağlayan bir protein üretilmeye başlanır. Yine trombinin sayesinde, trombin bunu başlatır. Trombinin varlığı bunu başlatır. Ve lokal olarak o bölgede, kesinin olduğu yerde ağ yapısıyla tam bir sağlam, sapasağlam böyle hani yerimiz kesildiğinde veya derimizde kan aktığında oluşan o yara dokusu, kan pıhtısı ne kadar sağlamdır bilirsiniz. Böyle pıhtı oluşur ve kanı tamamen kan akışını durdurur. Şimdi buna nasıl tesadüf denebilir? Bir tane basamağını çıkarsanız bütün sistem çöküyor. Sondaki o ne fibrinojen oluşur ne trombin oluşur.
Ve sistemin hani böyle bir onarımı yapacak herhangi bir bilincinin olması zaten mümkün değil.
Evet,
hani şurada böyle bir kesik var, gidelim onaralım falan, orada pıhtı yapalım.
Evet.
Burası ileriyi gören, öngören bir aklın olması gerekiyor. Yani hücrenin ihtiyacını bilecek, kanamanın ne olduğunu bilecek, kanamayı durduracak mekanizmayı yapacak bir akıl gerekiyor. Daha hiç örneği yokken bunun. İşte Allah bir örnek edinmeksizin var edendir.
Evet.
Yani daha hiç yokken bunlar, Allah bir an olarak sonsuz hayatımızda bunları yapmıştır ve bitirmiştir ve bilir. Yani bunu daha yokken bilecek bir akıl yok. İnsan aklı da bilemez bunu.
Tabii su sularında bir patlama olduğunu ne yapıyoruz? Ya tesisatçıyı çağırıyoruz ya da belediye geliyor, onarıyor. Boruyu çıkarıyor, yenisiyle değiştiriyor. Hı. Çok karışık, karmaşık işlemler bunların hepsi.
Tabii, evet. Yani...
Aleykümselam, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Maşallah, sen de var doktorum. Sen zaten nadir konuşuyorsun. Nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Maşallah, bugün daha bir aydınlık gördüm size. Maşallah.
Maşallah.
Maşallah. Doktorum devam.
Burada ortada sergilenen, yani şahit olduğumuz akıl Yüce Allah'ın yaratmasıyla olan, başka hiç kimsenin müdahalesi olmadan bizim de bir kontrolümüzde olan bir şey. Hı. Ne de o şuursuz hücrelerin kendi başlarına karar verebilecekleri bir şeydir.
Evet, yani bir yerimiz kanadığında hücrelere gidin, onarın, orada bir pıhtılaştırma oluşun gibi bir şey söz konusu bile değil.
Bakın bir soru size. Bu pıhtılaşma tek başına yaratılmış olsa, sadece pıhtılaşma mekanizması olsa ne olur?
Muhtemelen tıkanma, damarlarda bir tıkanıklık olur yani.
Çok doğru. Tıkanır, damarlar hemen felç geçiririz, kalbimizi geçiririz ve ölürüz.
Evet.
İşte Allah bunun karşısında yaratmıştır zıttını. O pıhtılaşmayı engelleyecek, pıhtıyı çözen bir sistem de vardır. Ve bunların arasında mükemmel bir denge vardır. Yani o pıhtı sadece oluşması gerektiği zaman oluşur.
İhtiyaç durumu.
Çünkü onun dışında damardaki en ufak bir çatlaklık, 100 bin kilometre damar ağı, küçücük bir çatlak olsa pıhtı olurdu, tıkanıklık olurdu, tabii, öldürücü olurdu.
Evet.
İşte Allah'ın sonsuz yaratma sanatı. Kaldı ki, bakın tesadüfen olmaz dedik, o proteinlerden bir tanesi, 20 tane proteinden bahsettik, tesadüfen olamıyor zaten. Yani onu daha önce de konuştuk. Hı hı. İmkansız kere imkansız. O çıkan sayılar proteinlerin bir araya gelemeyeceği, amino asitlerin bir araya gelemeyeceğini, protein yapamayacağını gösteriyor. Ne bağını yapabiliyorlar, sol elli proteinler olması gerekiyor, sağ ellilerin hiç karışmaması gerekiyor,
evet,
başka hiçbir maddenin gelmemesi gerekiyor. Bunların hepsi bir akıl, koruma ve kontrolle oluyor işte. O da Yüce Rabbimizin koruması ve kontrolü inşallah.
Ve pıhtılaşma başladıktan sonra, pıhtı oluştuktan sonra pıhtı oluşmasında durdurulması gerekiyor.
Hı hı.
Bakın başka bir şuurlu bir mekanizma var devreye giren. Oradaki enzimler pıhtının oluşmaya devam etmesini, bu zincirleme reaksiyon başlamış ya, bunu durdurmak üzere önlem alıyorlar. Bu zincir reaksiyonu durduruyorlar. Pıhtı olduktan sonra oluyor bu da.
Yani şimdi saydığımızda dolaşım normal devam ediyor. Evet. Kendi sisteminde herhangi bir yara kesik durumunda pıhtılaşma devreye giriyor ve aynı sistem
tersine işlemeye
ortadan
başlıyor.
Bir ihtiyaç evet. kalkınca tersine işlemeye
yoksa
başlıyor.
Bütün damarlarımız bir anda tek bir yerimiz kesildi diye bütün damarlarımız pıhtılaşırdı.
Ve bunun aynı anda hücrelerin birbirine haydi gidelim buradakini tamam burada işimiz bitti veya şurada bir ihtiyaç var gibi bir durum söz konusu değil.
Bakın Allah bunun zıttında hastalık özel olarak yaratılıyor. Allah eksikliğini de gösteriyor. Mesela bazı insanlarda bazen yani nadir oluyor tabii bu. Genetik olarak pıhtılaşma yapmaya eğilimli bir durum ortaya çıkıyor. Onların böyle bacak damarlarında pıhtı oluşur. Ve o pıhtılar oradan koparak akciğere gider ve öldürücü olur. Son derece tehlikeli bir durumdur. Yani bu hakikaten öldürme oranı riski yüksek olabilecek bir hastalık. Hemen müdahale edilir. Ne yapılır? Kan seyreltici ilaçlar verilir. Ki normale çekmek için. Bakın en ufak bir anormallik yani anormallik derken Allah'ın dilemesiyle inşallah bir dengesizlik hemen ölüme götürüyor evet. insanı.
Şeker hastalarında da galiba benzer bir durum var değil mi? Onlar da tam tersi pıhtılaşamıyor herhalde ki yaraları çok geç
evet,
kapanıyor.
Damar yapılarının bozulması. Tabii, şekerin yüksekliği bütün sistemleri etkiliyor vücutta. Yani pıhtılaşmadan tutun, damar yapısından tutun, bütün organlarda tahribat meydana gelebilir yüksek şekerle. İşte o da mesela değil mi? Bakın her şey olması gerektiği gibi yaratılmış. Evet. Bu çok önemli. Yani şekerin miktarı 60 ile 100 arasında olacak. Değiştiği zaman öldürücü oluyor, hastalık meydana geliyor.
Doğru, evet.
Tuzun oranı aynı şekilde. Hı-hı. İşte oksijenin oranı aynı şekilde. Kalbin atım hızı aynı şekilde. Yani böyle milyonlarca faktör bir araya geliyor ve yaşam işte Allah'ın her an yaratmasıyla olabiliyor inşallah.
Evet inşallah. Adnan Bey çok sessizsiniz bu akşam. Biz böyle.
Hocalarımızın ilmini nefesimiz kesilmiş olarak dinliyoruz. Maşallah. Sanatını çok güzel anlatıyorlar. Tabii zaman zaman dura dura da böyle bazı şeyleri iyice geliştirerek anlatmak gerekebilir.
Bu Adnan Bey'in İnsan Mucizesi kitabından harunyahya.org ve harunyahya.net ayrıca bunların filmleri de var. Çok güzel. Onları ücretsiz olarak indirip vatandaşlarımız
evet.
mutlaka bilgi edinsinler. Çok insanın imanını arttırıcı iman hakikatleri bunlar. Güzel. Maşallah.
Evet, kesinlikle az önce vetrelerimizde de ardı ardına izledik. Hakikaten muhteşem bir sistem ve vetrelerde izleyince de tabii daha kalıcı oluyor.
Maşallah.
Evet.
Doktorum buyurun anlatın.
faktörlerden bir tanesinin eksik olması durumunda problemi oluyor. Bu sefer pıhtılaşmanın olmadığı bir durum meydana geliyor. Kolaylıkla kan kaybedebiliyor insanlar. O da yine başka bir eksikliği durumda ne olduğunu Allah göstermiş oluyor
evet,
bize.
Kansızlık diye bir rahatsızlık da mevcut. 4 ila 6 litre değil mi ortalama
evet,
insan vücudundaki kan oranı. Bu değiştiğinde veya bu azaldığında da başka bir rahatsızlık çıkıyor veya fazla olduğunda.
Bakın o hacim yine değişmez. Sıvı hacim değişmez. Hı-hı. Yani kırmızı kan hücrelerinin şekilleri küçülür. Yani boyutları küçülür ve oksijen taşıma kapasiteleri azalmış olur. Çünkü kendi içlerindeki taşıdıkları o 300 milyon her bir hücre içinde 300 Hı-hı. milyon hemoglobin molekülü sayıcı azalmış olur. Kansızlık budur. İçinde taşıdıkları demir de azalmış olur. Bu takdirde işte daha çok demir almak gerekir. O da ne kadar hassas bir düzenle alan yarattığının bir göstergesi olmuş oluyor. Birazcık azalması insanda hassizliğe, bitkinliğe sebep oluyor. Tam olması gereken sağlıklı beslenen bir insan hiçbir problemlerle karşılaşmadan sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyor.
Demir alımı fazla olduğunda vücut onu bilip demir alımını durduruyor mu?
Evet, fazla evet. atılımını arttırır veya emilimini de azaltır. Bağırsaklardaki emilimini azaltarak.
Evet. Bağırsak hücresi demir atomunu tanıyor.
Evet.
Bağırsağa haber geliyor diyorlar ki demir fazla alımını durdur. Daha önce bol bol alan bağırsak durduruyor, almıyorum diyor.
Maşallah.
Fazla olunca onu da biliyor değil mi?
Evet.
Demir fazla diyorlar. Atacağız diyorlar. Ve atıyorlar. Yani atomu görüp tanıyıp ona göre işlem.
Evet.
Değil mi?
Maşallah.
Diğer hangi maddelerde oluyor bu böyle?
Tuz alımında mesela onu kontrol eden mekanizmalar var. Fazlalığında alımı azaltılıyor ve atılımı arttırılıyor. Böbrekler atmaya başlıyorlar fazla. Bütün maddeler için geçerli bu. Kalsiyum için aynı şekilde. İdrarda daha fazla çıkartarak kurtulmaya çalışıyor vücut bundan ya da emilimini azaltarak.
Yani atomu tanıması vücudun nefes kesicidir. Yani evet. Düşünün, bak elektron mikroskopta görünmüyor atom. Ama hücre onu tanıyor. Bu şu diyor, şu şu diyor, şu şu diyor. Hepsini tek tek ayırt ediyor.
Maşallah.
Tabii.
Maşallah.
Yani her birine ayrı bir muamele. Her atoma ayrı bir muamelesi var vücudun. Hepsine ayrı bir seçicilik kabiliyeti var. Evet, devam et doktorum, güzel anlatıyorsun.
Kapılarını açıp kapatıyor. Yani Adamın kitabında var bu. Böyle hücrenin bir sürü kapıları var. Onun önünde milyonlarca molekül var. Birikme olmuş böyle. Düşünün mesela şehrin giriş kapılarını düşünün böyle. İstanbul'un binlerce kapısı olduğunu varsayın. Etrafı surlarla çevrili ve kapalı. Üstünü evet. Böyle kapattığınızı düşünün. O binlerce kapının önünde milyonlarca araç, değişik böyle bisikletler, motosikletler, arabalar, insanlar yığılmış olsun. Siz hücrenin şehrin içinde her an belli sayıda insan bulunabilirsin. Bunun bir sınırı olsun. Şimdi bu kapılardan giriş çıkışın denetlenmesi gerekiyor. Nasıl denetlenebilir bu? Ancak merkezi bir bilgisayar sistemi olması gerekir. Her kapıdan biliyorsun turnike sistemleri vardır böyle. Evet. O döndükçe kaç kişinin girdiğini hesaplar. Değil mi? O hesap kaydedilecek. Şehrin içinde her an ne kadar var? Dolayısıyla ne kadar girmemesi gerektiğini kontrol edecek bir bilinç gerekir, değil mi?
Evet.
O da bilgisayar sistemiyle olabilir. İnsan aklı yetmez buna çünkü.
Evet, kontrol mekanizması da yetmez.
Hücrede var bu. Binlerce kapı var. Bakın şuursuz atomlardan yapılmış. Hücrenin önüne gelen molekülleri tanıyor. Atomu tanıyor. Yani atomu tanıyor. Çünkü hepsi atom zaten. Yani hücrenin kapısı da atomdan yapılmış. Oraya gelen de atom. Atom diyor ki sana ihtiyacım var. Dur geç diyor. Kapı açılıyor. O giriyor içeri. O ihtiyaç fazlası, ihtiyaç limitine geldiği zaman hücrenin içindeki birikme, bütün kapılar kapanıyor otomatik olarak, durduruyor. Ve fazlası da atılmaya başlıyor dışarıya. Bu sefer onun tersi çalışan pompalar var.
Yani muhteşem bir işleyiş. Maşallah. Evet. Ve tesadüfi olması, az önce dolaşım sistemine ilişkin de konuşuyorduk. Mümkün değil.
Tabii bu ne atomların aklı yok. Atomun zaten şuursuz atom, ne hücrenin aklı. Rahman'ın aklı yani,
evet,
inşallah.
Ve yani aklı. Az önce de belirttiğimiz gibi biz bunları daha yeni öğreniyoruz. Yeni öğreniyoruz. İnşallah, bilim evet. Daha bunları yeni keşfedebiliyor ve keşfedemediği birçok şey var. Ve bu insanlar yüzyıllar öncesinde aynı sistemle gayet rahat, ne olduğunu bilmeden yaşayabiliyorlardı.
Daha öğrenecekleri tabii milyonlarca özelliği var. İnsanların, canlıların bilim adamı.
Çok daha şeyler bahsettim, var daha inşallah. Daha bilinmeyen proteinler üzerine.
Hormonları fazlalığında vücut tanıyor mu? Onlara karşı bir tavır oluyor mu?
Hormonların yüksek çalışmasında mı?
Evet, yani ona durdurma, ya mesela şu hormon fazla çalışıyorsa bunu durduralım tabii. Diyor mu vücut?
Hemen yapımını engelliyor. Şimdi hormonun yaptığı, açığa çıkardığı maddeler var. O maddeler fazlaştığında hemen geriye gidiyor. Genleri etki ederek hormonun yapımını engelliyor, durduruyor. Çünkü fazlalığında hastalık meydana geliyor. Mesela insülin diyelim. İnsülin şeker miktarı, belli bir miktarda şeker vücutta düştüğü anda insülinin fazlası, tekrar yapımın devam etmesi ve bunun kana borcu edilmesi onu meydana getireceği için insülin yapımı hemen durduruluyor. Ya da tiroid hormonu için aynı şekilde geçerli. Onun için hep belli sınırlarda tutuluyor. Bakın ihtiyaç ve etki mekanizmaları. Bunlar böyle zincirleme, çok kompleks reaksiyonlar. Yani bir tane faktör değil böyle. Domino taşı gibi biri geliyor öbürünü aktifliyor, o gidiyor öbürünü diyor. En son ortaya çıkan en başa dönüyor, onun yapımını engelliyor. Yani öyle iç içe geçmiş sistemler ki bazen bunu çiziyorlar böyle. Biyokimya kitaplarında vardır böyle. Ha, karma karışık. Baktığınız zaman başınız döner. Karma karışık ama hiçbir karmaşa yok. Mükemmel bir düzen var.
Evet,
aksaklık yok.
Aksamadan devam.
İnsanın aklının ötesinde. Yani onu görseniz hakikaten şu anda yanımda yok da kitaplardan birinde vardı zannediyorum. Hatırladığım evet. Kadarıyla inşallah.
Evet. Herhangi bir hormonun yapımında karma karışık muazzam bir sistem var. Yani bunu biraz anlatsın Oktar. Herhangi bir konu olarak diğer konuları anlatıyorsun ama bunu anlatsan güzel olur.
Hormonlar mesela beynimizden bir hormon yola çıkıyor. Gidiyor idrar miktarını ayarlıyor. Bunun bir adı var. Latince adı önemli değil. Çok uzun bir yolculuk yapıyor. Molekül boyutlarında düşündüğünüzde yani kör bir adam kalkıp Türkiye'den Amerika'ya gidiyor gibi. Gittiği yerde anahtar kilit uygunluğunda hücrelerin üzerinde kendi alıcıları var bunun. Bu şimdi şifrelenmiş olarak var DNA'da. Hı hı. Bunun yapımını sağlayan faktörler şunlar. Kandaki hacim artışı, alıcılar var, alıcılara baskı meydana getiriyor. Ve kan basıncının yüksekliği, tuz oranının yüksekliği algılanıyor. Giden elektrik sinyalleri bu hormonun yapımını arttırıyor. Veya azaltıyor pardon. Şundan dolayı bu hormon idrar miktarını ayarlıyor. İdrarın ne kadar azalacağını belirliyor. Bu hormon kaldırırsanız siz olmadığını varsayalım. Günde 20 litre falan idrar yapıyor hasta. Yaşamasına imkan yok. Yani 20 litre su içecek. 20 litre yani mümkün değil. Yani onun için dışarıdan ilaç verilmek zorunda. Hormon verilmek zorunda. Şunu yapıyor bu hormon. Gidiyor böbrek hücrelerine anahtar kilit gibi bakın. Her kilidi bir tek anahtar açabilir değil mi? Hı hı. Bu tesadüfen olmuş olamaz. Yani kilidi yapan akılla anahtarı yapan akıl aynı akıl. Aynı ustadır değil mi? İkisi birbirine uygun tasarlanmıştır, yapılmıştır. İşte bu hormon böbrek hücrelerine gidiyor, anahtar kilit gibi yapışıyor oraya. O arada ara enzimler var. Ara enzimler gidiyorlar, DNA'da ilgili bölgenin kopyasını çıkartıyorlar. Bir fermuar gibi açıp sadece o ilgili bölgeyi buluyor ama karanlık bir ortamda. Çünkü hormon dediğiniz sizin taş gibi bir şey. Yani bir aklı yok, karanlık bir ortam, moleküllerden oluşuyor, atomlardan oluşuyor bunlar.
Bir bilinci yok.
Evet. Gidiyor gidip pat diye DNA'nın 1 milyon ansiklopedi sayfasından tam ilgili bölmeyi buluyor. Şimdi bu nasıl olabilir yani bu karanlık bir ortamda? Yani insan yapamaz bunu.
Evet.
Size böyle 1 milyon ansiklopedi, o 1000 cilt ansiklopedi koysalar buraya, şu sayfayı bul, onun içinde deseler. Kime deseler bunu? Hepsini taramanız lazım.
Tabii.
Yani nasıl ya, bir
ayrılıkta bile bulmanız bayağı bir zaman alır.
Evet. Bu hücrenin içinde nereyi kopyalayacağının kopyası yok. Yani bunun da, bu da yok onun elinde. Karanlık bir ortam, aklı yok, şuuru yok. Ne yaptığını bilmiyor mu? Biliyor ama. Tam oraya gidiyor, oraya açıyor. Kopyalıyor, çıkıyor, işini bitiriyor, gidiyor. Geri dönüyor.
Bu ne kadar aralıklarla oluyor?
Saniyeler içerisinde oluyor bu.
Sürekli devam ediyor değil mi?
Sürekli devam ediyor.
Her türlü malzemenin yapımında onlar görev alıyorlar.
Evet.
Evet, çok acayip. Doktorum beni konuşturmuyorsunuz demek sonra.
Sonuçta sizinki eserlerinizden öğrendiğimiz için. Evet. Siz gelince başlayın susmak düşüyor gerçi.
Ama doktoruma ben dikkat ediyorum. Hakikaten oran düşük oluyor konuştuğum oranımız. İnşallah. Bu adaleti değil. Onun için doktorumuza buyurun.
İnşallah.
Daha çok konuşma imkanı sağlayacağız. Buyurun.
Evet. Bütün vücutta böyle bir kontrol mekanizması var ama aralarında hiçbir haberleşme yok. Bunlar o yüzden hormonlarla haberleşmiş oluyorlar. Aralarında bir telgraf ağı yok. Telefon bağlantı sistemi de yok. Bir telsiz bağlantı sistemi belki diyebiliriz. O da bu moleküller hormonlar sayesinde haberleşmiş oluyorlar. Tek bir molekül Oktay Bey'in de bahsettiği gibi çok uzaklardan yola çıkarak kendi boyutlarına göre dolaşıma bırakılıyor ve o da gittiği noktada kendi alıcı hücresi var. Onu bekleyen. Ona kilitlendiği zaman o mesajı almış ve ona göre emri yerine getirmiş oluyor. Yani bu çok yüksek bir şuur ve akılla gerektiren bir durumdur. Tesadüflerle hiçbir şekilde anlatılamaz. Kesin Allah'ın yaratılışın delilidir hormonların varlığı.
Kesinlikle, evet.
Bakın şu ilginç olan şu bir, çok kısa bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii.
Darwinistler, bakın mesela açıyorsunuz BBC, işte bir sürü bir kanal var böyle. Bunları anlatıyorlar detaylı olarak. İşte şu hayvan şunu yapıyor, bakın hormonların yapısını gösteren filmler oluyor. Sonunda bir cümle işte böyle evrimleşmiştir diye onu ekleyip bırakıyorlar. Yani bu insanın çıldırmış olması lazım böyle bir iddiada bulunabilmesi için bu sistemi görüp. Yani tam bir uydurma, saptırmaca. Yani anlatıyor sistemin mükemmelliğini, o filmler çekmişler rengarenk hayvanların yapıları, işte olağanüstü uçma sistemleri söylüyor hatta bazen. Bu diyor mucizedir diyor, böyle diyor olması diyor. Böyle bir mucizevi bir yapısı vardır diyor. Mükemmel bir sistemdir diyor, işleyişi mükemmeldir diyor. Sonunda böyle evrimleşmiştir cümlesini ekleyip bırakıyorlar.
Evrimleşme sürecini anlatsa belki hani böyle evrimleşmiştir diyebilecek ama mükemmel şekilde anlatıp böyle evrimleştirmiş demesi ilginç. Bir de evrimleşme sürecinde o sistemler sizin de belirttiğiniz gibi, Cihat Bey'in de belirttiği gibi deneme yanılma yöntemiyle olması gerekir. O zaman ki ve arada bir sürü saçma sapan dolaşım sistemleri, saçma sapan organlar, dolayısıyla dış yüzeyde farklı bir sürü insan kalıntısına rastlamamız gerekmekte.
Patolojik
bulguya evet rastlamamız gerekmektedir. Ama bildiğim kadarıyla yok. Dün de yok. Programda da bahsetmiştik. Hatta diş yapısına dair Cihat Bey örnek de vermişti. İlginç.
Maşallah senin sesin çok sevimli. Bayağı güzel, kibar bir üslubun var.
şurada bir kişi olsa da biz arasa da kağıt kalem bir şey olmamız gerekiyor. Ben orada göremiyorum. Bak şurada görebileceğim yer durursa orada bir kişi.
Evet. İsterseniz deneyelim.
Boş kağıt var mı sizde?
Baş, i̇şte, buyurun.
Evet. Bakın şunu söyleyeceğim.
Hatta
şöyle temiz. Temiz
sayfayı.
Teşekkür ederim.
Oktay'ım sen de. Bu çok önemli. Hakikaten Allah razı olsun. Adnan Bey kitaplarında bunu tamamen tersine çevirdi. Yani o anlatımlar, çünkü kimse laboratuvara girip bu araştırmaları yapmıyor netice. Bunlar yapılıyor. Hazır program olarak geliyor inşallah Adnan Bey'e. Adnan Bey bunların Allah'ı tesbih etmekte kullandığı kitaplarında. Allah'ı yüceltmede, Allah'ın yarattığını ortaya koydu inşallah. Ya, bu çok önemli. Çünkü hep uyduruyorlardı. Ben çünkü üniversitede eğitim gördüm. Yani hani bunları okuyorduk biz mesela böyle. İşte hormonun yapısı. Ben hücrenin nasıl tesadüfen olduğunu anlatıldığını hatırlıyorum. Üniversite birinci sınıfta. Yok, moleküller bir araya gelmiş suyun içinde. Bunu böyle bir yağ parçası gibi bir şey oluşmuş. O böyle yavaş yavaş hücre olmuş. Sonra karaya çıkmış canlı varlıklar. Yani böyle tıp fakültesinde işte anlatılan bu. Hikaye anlatılıyor.
O oraya nasıl gelmiş? Onu söyleyen yok ama.
Yani aklım yatmıyordu. Tabii elhamdülillah. Yani nasıl bir şey çürütüleceğini bilmiyordum. Öğrenmiş oldum yani kitaplarından Adnan Bey'in elhamdülillah. Süper mantıksız deli saçması. Ama yıkılıyor çok şükür. Yani şu anda başlarını kaldıracak durumları kalmadı.
Maşallah. Bizim ilk olarak ben tıp fakültesi ikinci sınıftayken gelmişti Bilim Araştırma Vakfı'ndan arkadaşlar. Adnan Bey'in o zamanki arkadaşları. Bize hücrenin tesadüfen oluşamayacağını, proteinlerin tesadüfler sonucu oluşamayacağını anlatmışlardı. Biyoloji profesörümüz vardı amfide. Kadın hep bize o saate kadar, o güne kadar hep tesadüflerle oluşunu anlatıyordu. Bayan profesör çıkıp gitti salondan. Hiçbir şekilde cevap da veremeden. Orada neyse ki Allah'ın izniyle oluyor tabii. Çok güzel aydınlanmış olduk. Şuurlanmış olduk. Tesadüflerle nasıl oluşamayacağını öğrenmiş olduk. Adnan Bey vesile olmuş oldu.
Evet Dermister, bu ruhu anlatamıyorlar. Biz de bu daha ruh konusuna hiç girmedik.
Evet.
Önce bunların bir gözüyle gördüklerini ben anlatıyorum.
İnşallah.
Daha ben bunları böyle delirteceğim yani o anlata. Yani kafalarını açacağım, akılları daha yerine gelecek.
İnşallah.
Öyle diyeyim.
İnşallah.
Bu konuları ısrarla kaçınıyorlar. Dikkat et, hiç soru da sormuyorlar. Bunu biraz anlat, nereden çıkarttın bu konuyu da demiyorlar. Hiçbir eserle buna rastlamıyoruz. Dawkins de konuşmuyor. Hiçbiri konuşmuyor. Evet. Ben de bir ses çıkartmıyorum şimdilik. Şu konuları bir iyice öğrensinler, bir netleşsin. Sonra bu ruh konusuna gireceğim.
İnşallah.
Yani nerede olduklarını, ne olduklarını anlattıracağım onlara, hissettireceğim. Kendileri de zaten hissedecekler. Ama bu maddi konuları anlatılmadan öyle bir konuya girmek istemiyorum.
İnşallah.
Yani birkaç yıl daha onlara bu konuda eğitim vereceğiz daha.
İnşallah. Allah razı olsun.
İyice bir sıfırlayıncaya kadar. Şu kırmızı yanaklı Dawkins, şu bu falan, tombul dede falan, hepsi bir düzelecekler. Ondan sonra bu iş bitecek inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Evet.
Evet, bu arada hatırlatmamızı da yapalım. Programımız harunyahya.tv adresinden de canlı olarak izlenebiliyor efendim. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Sorularımız var, sorularımıza mı geçelim? Ne dersiniz?
Vallahi hocamlarımız anlattığı iman hakikatleri çok şahane. Maşallah. Bunlara devam edelim.
Devam edelim. Evet. Tamam.
Bir değişik yapalım. Bombardıman böceğini anlatayım ben,
evet,
size.
Evet. Programdan önce bahsettiniz. Ben ilk defa böyle bir böcek duydum ve aralarda da, veteriner aralarında da sordum. Size evet. Çok ilginç geldi. Biraz evet ya, bahsedersek.
Şimdi Allah'ın onu yarattığı milyonlarca tür canlı var. Her biri kendi içinde muhteşem. Tek tek bakıldığında mükemmel sistemler. Mesela bombardıman böceği bombardıman yapıyor. Gerçek bombardıman yapıyor. Şimdi bu böceğin şöyle bir özelliği var. İçinde kimyasal maddeleri ayrı ayrı tuttuğu iki odası var. Vücudun içinde bu. Bunlar bir hidrojen peroksit, diğeri hidrokinon diye iki tane kimyasal madde. Yani bunları ben okuyana kadar ilk defa duydum bu maddelerin ismini. Birçok bilim adamı ne işe yaradığını bile bilmez. Bu böcek milyonlarca yıldır bunu biliyor ve kullanıyor. Bakın ne yapıyor? İki ayrı odada tutuyor. Çok önemli bir sebebi var. Çünkü bu maddeler bir araya geldiği zaman bir yakma odası var. Orada bir araya geliyor. Son derece tehlikeli bir silaha dönüşüyor. Dolayısıyla ayrı ayrı yerlerde tutmasa kendi vücudu yanar parçalanır. Şimdi bunu bilen bir akıl gerekiyor.
Tabii.
Değil evet. mi? Kimyasal maddenin yapısını bilecek, özelliğini bilecek. Ona uygun başka bir kimyasal madde yaratılacak. İkisinin etkileşmemesi için ayrı tutulacak. Bakın zincirleme, değil mi? Bunu ancak Yüce Rabbimizin yaratmasıyla olabilir. Çünkü Allah bilebilir yani böyle bir maddenin varlığını ve diğer etkileşime girdiği zaman tehlikeli olabileceğini.
Yani bir tarafta vücut üzerinde hidrojen peroksit iman ediyor. Bir ayrı bir oda var.
Evet.
Öbür odada da hidrokinon.
Evet, hidrokinon iman ediliyor.
İman ediliyor. Evet. Ve hücreler bunu biliyor.
Biliyor.
Ve iman ediyorlar ayrı ayrı.
Evet.
Ve ayrıca bir yakma odası var. Evet. Ayrı bir yerde var. Evet, sonra devam et.
O yakma odasını bir tehlike gördüğü zaman, düşmanıyla karşılaştığı zaman bu maddeleri yakma odasına alıyor. Yakma odasında da ayrı bir katalizör var.
Bak hayvan aklıyla karar veriyor.
Tabii
değil mi?
Evet.
Maddelere emir veriliyor. Evet. İki madde, iki odadaki bulunan yakıtsa ve yanıcı maddeye ve yakıcı maddeye emir veriliyor ve ikisi gidiyor. O yakma odasına geliyorlar.
Geliyorlar.
Evet. Hayvanın aldığı kararla.
Evet.
Evet.
Orada da bir katalizör var. O katalizör devreye giriyor. Peroksidaz diye bir enzim, böyle robot molekül. Birdenbire 100 derecelik ısıyla böyle son derece yakıcı, tehlikeli bir silah ve düşmanın üzerine püskürtüyor bunu. Fakat burada çok önemli olan bir nokta var. Kendi vücuduna hiç zarar vermiyor. Bakın bu çok önemli. Çünkü eğer ayrı odalarda tutmasaydı, o enzimle birlikte bir yerde olmuş olsaydı veya karışsaydı bir şekilde birbirine, kendisi öldürücü olurdu kendisi için.
Evet ve burada birkaç başlık çıkıyor. Hem onları ayırması gerektiği, ayrı odalara ayırması gerektiği, hem kendi bünyesine zarar vereceğini bilmesi, hem de yani bunu bir savunma silahı olarak kullanabilmesi ve bunları düşünen canlı, hani küçümsemek istemiyorum ama bir böcek neticede yani. Evet.
Müthiş bir kimya bilgisi gerekiyor. Kim bilir hidrojen peroksitle hidrokinon diye bir maddenin ne olduklarını, birleştiği zaman ne yapacağını. Ayrıca o da yetmemiş, bir de katalizör, mükemmel yapılı bir protein var orada böyle. Sırf onları etkileşimleri, kimyasal etkileşimlerini hızlandırmak için yaratılmış, oraya konmuş.
Şimdi deneme yanılma yöntemiyle olsaydı o canlı o maddelerden herhangi birini veya ikisini birden aynı anda kendi bünyesine alsaydı, ya ne olacak dur bakalım bir deneyim deseydi, ölecekti. Dolayısıyla hani bir sonraki kendinden sonraki kendiyle aynı tür varlığa bu bilgiyi aktaramayacaktı. Yani deneme yanılma yöntemiyle olma ihtimali sıfır diyebiliyoruz. Çünkü öldürücü bir durum.
Evet.
Hani bir daha yapmayayım, bir daha denemeyeyim, bu zararlı bir şeymiş diyebilme olasılığı sıfır.
Bunu kimya laboratuvarlarında bile binlerce yıl süren araştırmalarla, bakın 21. yüzyıla gelirken 20. yüzyılın içinde bulunan gerçekler bunlar. Yani binlerce yıllık geçmişi var insanlık tarihini. Birikimler aktarılmış, nesillerden nesillere kitaplar yazılmış, o üniversitelerde eğitim görmüşler. Ancak 20. yüzyılda o da hayvanın yaptığını görerek ortaya çıkıyor. Ona bakarak artık böyle öğrenilen gerçekler, çoğu bunların, canlıların inşallah.
O kimyasal maddelerde başka madde karışmaması gerekir değil mi? Saf olarak onun üretilmesi,
evet,
gerekiyor. Bak saf üretiyor. Öbür maddeyi saf üretiyor. Yabancı hayvan gördüğünde karar veriyor. İkisi birden salgılanıyor. Yakma odasına geliyor. Havan topu gibi ateş ediyor. Ateş ediyor. Değil mi?
Evet.
Buhar ve kızgın su gibi değil mi? Böyle yakıcı, evet, bir sıvı. Evet. Karşıdaki hayvanın üstüne doğru dökülüyor. Hayvanı yakıyor ama bunu yakmıyor.
Bunu yakmıyor. Maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Evet.
Vücudunda da yanma oluşmuyor.
Da yanma. Evet.
Fakat dışarıdaki hayvanı yakıyor ve kovuyor.
Sistemle, evet, onu çıkartıyorsa, çünkü hani o çıkartma esnasında da yanmaması çok ilginç. Çok, evet, enteresan.
Evet.
Ve bunu kendi nesillerine genetik olarak devam ettirerek naklediyor değil mi bu hayvan?
Evet. Evet, inşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Darwinistler de bu evrimle tesadüfen oldu diyorlar. O zaman Napolyon şapkası dükkanlarda satılırsa dışarıdan bakan insanlar ne ilginçmiş der bazıları bu tip insanlar o zaman. Yani, bu neyin nesi diyebilirler o zaman.
İnşallah.
Yani tabi tam dilimde varmıyoruz. Öyle bir o tip sözler kullanmak istemiyorum ama yani. Ya insaf diyeyim artık, ne diyeyim yani.
İnşallah.
Bitkilerde de çok büyük harikalar var. Bitkilerde son tespit edilen bir mekanizma, savunma mekanizması çok şaşırtıcı. Bilim adamlarını hayrete düşürmüş. Şöyle bir ağaç diyelim, bir böceklerin saldırısına uğradığı zaman çok özel bir kimyasal madde salgılamaya başlıyor. Bu kimyasal madde incelenmiş nedir diye. Bir de bakılmış ki o böceği yiyen başka böcekleri kendine doğru çağırıyor ağaç. Bu özel kimyasal maddeyi salgılayarak. Ve gelen yeni böcekler ağaca saldırmakta olan böcekleri yiyorlar ve tehlikeyi bu şekilde ortadan kaldırıyorlar.
Çok ilginç.
Bu ağaçlarda ve bitkilerde yaygın olarak kullanılan bir savunma mekanizması olduğu anlaşıldı son olarak. Bir yıl öncesine kadar böyle bir şey bilinmiyordu. Yeni öğrenildi. Ve bunu şu şekilde ifade ediyor bilim adamları. Diyorlar ki düşmanımın düşmanı dostumdur. Görüşünü bu şekilde ağaç yerine getirmiş oluyor. Yani bu mantıkla hareket ediyor diyorlar. Ama bakın burada çok büyük bir yaratılış gerçeği var. O da şu. Ağaç kendisine saldıran böceğin kim olduğunu bilecek. Bakın ağacın hiçbir şekilde gözleri yok.
Evet.
Hiçbir şekilde okuluna da gitmemiş. Kimya fakültesine de gitmemiş. O böceğin ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyor. Ama o böceği kimler tarafından sevildiğini, hangi başka böcek tarafından av olarak tanındığını, av olarak yenebileceğini biliyor. Böyle bir şey mümkün mü? Hadi diyelim bildi. Bunun bilgisi kendisine geldi. O böceklerin salgıladığı, ya o ona o böceklere saldıracak olan böcekleri cezbedecek kimyasal maddeyi bilmesi gerekiyor.
Evet.
Onun da ötesinde o kimyasal maddeyi kendi vücudunda, kendi hücrelerinde üretmeyi de bilmesi gerekiyor. Sonra salması gerekiyor. Yani bunların hiçbir noktasında, hiçbir aşamasında tesadüfe zaten yer yok. Burada her aşamasında bir akıl var. O da tabii ki bütün ağaçları, böcekleri, iki ayrı tür böceği de yaratan, ağacı da yaratan, daha doğrusu bütün kainatı yaratan Yüce Allah'ın aklı.
Evet, yani bir ağacın böyle bir şeyi düşünebilmesi, yani hadi diğer canlılara böyle bir varsayımda bulunuldu diyelim yani. Hani balık düşündü, işte at düşündü, kuş düşündü, ağaç da mı düşündü? Yani o da mı düşündü?
Bitkiler bayağı akıllılar.
Çok
akıllılar. Çok
akıllılar. Maşallah. Fotosentez yapıyor bitkiler. Yani
tabii
yasal, teknik olarak, bilimsel olarak hala daha tam nasıl olduğu bilinmiyor ve taklit edilemiyor, yapılamıyor yani fotosentez reaksiyonları. Bakıyorsunuz bitki fosillerine 100 milyonlarca yıllık, 400 milyon yıllık bitki fosilleri var. 450 milyon yıllık bitki fosilleri var. Aynı. Bakteriler var. 3.84 milyar yıllık, bakın. Burada şu siyanobakteri denen minnacık bakteriler fotosentez yapıyor bunlar. 3.85 milyar yıllık bu bakteriler. Ve hiç değişmemiş. Günümüzde de aynı. Bakın tıpa tıp aynısı yani günümüzdekinin. Bu bakteriler fotosentez yapıyor bunlar. Bakteri nereden bilsin?
Nereden?
Ve birdenbire ortaya çıkıyor. Yani fosil kayıtlarında birdenbire ortaya çıkan fosiller bunlar.
Fotosentez
fosiller.
Teknik olarak yapılabiliyor mu şu an?
Yapılamıyor.
Hayır.
İnşallah.
Kaç milyar yıldan beri dedin?
3.85 milyar yıl.
Evet. Bakın teknoloji şu ulaştığı noktada da fotosentezi elde edemiyor, yapamıyorlar.
Evet.
Herhangi bir ot, herhangi bir çiçek yapıyor.
Yapıyor.
Tabii.
Maşallah.
Ondan sonra onun tesadüfen olduğunu söylüyorlar. Kardeşim ben bu kadar bilim adamıyla elindeki imkanlarından hadi kendin yap. Daha da yapamıyor. Var gücüne uğraştığı halde. Herhangi bir otun, herhangi bir yosunun yaptığını yapamıyorlar. Yani yosun kadar aklı yok.
Evet, inşallah.
İnsanların şu an. Yani gücü yetmiyor onu yapmaya. Yani yosunun aklını bulamıyor şu an. Bilim adamları.
Maşallah.
Maşallah.
Yosunun da tabii kendi bilinciyle yapabileceği mükemmellikte bir şey olmayacağına göre veya bakterinin tabii.
Tabii.
Evet.
Evet, tabii ki.
Bir de bunlar o kadar kompleks sistemler ki en ufak bir parçasının eksik olmaması gerekiyor. Yani o haliyle yaratılmış olması gerekiyor. Çok açık bu gerçek.
Evet.
Yani zaten tesadüfen hiçbir şekilde olamaz da. Hı-hı. Tam o şekliyle var olduğu zaman işleyebiliyor. Ve birdenbire ortaya çıkıyor tabii. Ve tabii bu yaratılmış olduğunun çok açık ve net delili inşallah. Yani her nereye baksak doğada bize Allah'ın kusursuz yaratma sanatını gösteriyor, ispatlıyor.
Tabii evet. Bakteri yosun ne yaptın nereden bilsin? Ona bütün detaylarıyla bu ilmi veren Cenab-ı Allah.
Maşallah evet.
Mesela arı da öyle. Yani hayvan nereden bilsin? Mesela bombardıman böceği de öyle.
Evet.
Şu kadar falan beyni hayvanın. Yani muazzam bir akla sahip. Evet. Üremeyi biliyor, yemek yemeyi biliyor, zararlı bir yiyecek oluyor, gidiyor yemiyor.
Evet.
Yavrularına, yumurtalarına bakmayı biliyor. Onların değil mi? Çoğalma sistemleri de karmakarışık.
Evet.
Hepsinde bir titizlik göstertiyorlar.
Evet.
İnşallah.
Üzerine konuştuğumuz bir karıncalar vardı. İsmini
Termit.
İsmini unutuyorum sürekli. Termitlerin mesela o mimarisi, yaşam şekilleri muhteşemdi.
Muhteşemdi. Evet.
Yani bir canlının ki o kadar ufak bir canlının bu kadar organize bir şekilde yaşaması, bir klon halinde yaşaması ve muhteşem işte o sizin de bahsettiğiniz havalandırma kanalları falan muhteşem
yani. Yani öyle bir mimari bilgi ki mimarların bile bilmediği şeyleri biliyorlar. Dediğiniz gibi ısı o binaların içerisinde böyle bunlar böyle metrelerce yüksek. Yani 6 metre çapında 12 metre yüksekliğinde falan böyle dev yapılar. Onun içindeki ısının hep sabit tutulması gerekiyor. Tabii mesela çölde de yapıyorlar bunu. Çok yüksek ısılar olabileceği yerde olmuyor. Çünkü neden? Altına su kanalları kazıyorlarmış. Çölde mesela Sahra Çölü'nde 40 metre dibe indiriyorlar. Hı-hı. Oradan suyu getiriyorlar zemin kata.
Ve o nemi de ayarlıyorlar aynı zamanda.
Evet. O nem böyle koridorlardan yukarı gidiyor. Aynı zamanda duvarlar gözenekli. Dışarıdan hava emiliyor içerisi. Isı hep sabit kalıyor ve bunlar kör. Evet. Kör karınca bunlar. Yani karıncalardan farkı kör olmaları bir de aynı zamanda.
Bir de onların yuvalarına giriş çıkışlardan bahsetmişsiniz. O da çok dikkatimi çekmişti. Yabancı bir karıncanın girebilmesi için onları kandırıp hani başka bir onlarla aynı sıvıyı, aynı kokuyu salgılamaları ve o şekilde içeriye girişleri mesela.
Yani daha enteresan bir şey. Bu Allah'ın aklının olduğunu gösteriyor ve hepsine tecelli ediyor. Bu termitler binayı yapmaya başladıklarında, çalışmaya başladıklarında hemen başında ayırmışlar bunları ikiye. Daha işe başlamış. Bakın grup termitin hemen ikiye ayırmışlar. Birbirlere bağımsız olarak ayırmışlar. Ne fark ediyorlar biliyor musunuz? İkisinin de yaptığı bina sonunda birbirinin tam yarısı oluyor. Tam tamamlıyor. Koridorlara denk geliyor, yapılara denk geliyor. Yani işte bu Allah'ın aklının hepsinde tecelli ettiğini gösteriyor.
Evet,
mesela çekirge sürüleri uçarken bir çekirgeyi alıyorlar deney olarak bir tane kutunun içerisine koyuyorlar ayırıp sürüden. Hı hı. O çekirge yönünü kaybediyor, uçuş sağa sola uçmaya başlıyor. Onu kutunun içinden alıp tekrar çekirgenin sürüsünün içine götürüyorlar. Bütün çekirge sürüsüyle birlikte aynı yöne hareket etmeye başlıyor. Hı hı. Şimdi bu çok metafizik bir durum yani evet, böyle yani hani hiçbir şekilde açıklanacak bir şey değil bu yani inşallah. Allah'ın hepsinde toplumunda tecelli ettiğini, onun emriyle hareket ettiklerini gösteriyor.
Kesinlikle, evet.
Doktorum ilim deryası maşallah.
Estağfurullah, sizin meseleniz de
maşallah.
Maşallah. Allah razı olsun inşallah.
Maşallah. Allah onu da öyle tecelli ediyor.
İnşallah.
Allah vesile etti. Cenab-ı Allah inşallah daha büyük güzel hizmetlere de onu istihdam edecek.
İnşallah.
Böyle çok güzel faydalı şeyler oluyor inşallah. Sorular bakayım neye bakayım.
Evet. Uzatayım isterseniz ben okuyayım isterseniz en siz bakayım.
Efendim.
Gündeme ilişkin sorular biraz ağırlıkta.
Evet.
Selle ilgili sorular ağırlıkta.
Kaderli o evet. Onu dün de sormuşlardı.
Bugün bir de deprem de oldu Konya'da. Evet. 4.5 şiddetinde. Yanlış hatırlamıyorsam rakamını 4.5 şiddetinde önünden artçısı da olmuş. Deprem nedeniyle bir yaralanma değil ama panik nedeniyle yaralanma yaşanmış.
Depremlerin sıklaşacağı, sellerin ve bu tip semavi olayların artacağı Mehdi devrinde hadisler belirtilmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de o çok manidar bakan orada arkadaşın sorusu da çok şey. Dün de onu sormuşlardı.
Evet, 9 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel gibi yıllar öncesinde de aynı tarihte yani 9 Eylül 1979'da.
Bakın o da 9'lu bir tarih. 1979 ve 9 Eylül. İkisi de 9 Eylül. Ve aynı tarihte sel oluyor. Hakikaten birisi Mehdi'nin çıkış tarihidir.
Evet.
2009 da yine Mehdiyet için çok hayati bir yıldır.
Maşallah.
Çok önemlidir.
Evet.
Tabii kaderi göstermek için Cenab-ı Allah bunları meydana getiriyor. Ama evet.
Depremlerle ilgili bir hadis gördüm de bugün depremlerin durdurulacağı inşallah.
Evet. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii Cenab-ı Allah'ın oku bak.
Allah'ın Mehdi olan sevgilisi vesilesiyle depremler duracaktır. Hadis şeytan peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'den onun Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın hatırına depremleri durdururum. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numani, Gaybeti Numani.
Evet, Mehdi'nin olduğu yerlerde deprem olmayacak diyor.
İnşallah.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah.
İnşallah.
Hakikaten de İstanbul'da deprem olduğunda adalara kadar geldi. İstanbul'dan geçti. Çok çok ileride Avcılar'dan çıktı.
Evet.
Ve bilim adamları bunu açıklayamadılar.
Açıklayamadılar, evet.
Yani profesörler bu konunu şaşkınlıkla dile getirdiler. Yani bir açıklaması yok.
Evet.
İnşallah İstanbul korunan bir ildir. Yani o yönüne korunan bir ildir. İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Mehdi bulunduğu sebebiyle diyor. Hı hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada deprem olmaz diyor. Olmayacaktır diyor. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Maşallah. Elhamdülillah.
Evet, Adana'dan bir izleyicimiz demişler ki çok değerli Adnan Hocam, siz bir röportajınızda hasta insanlardan para almanın büyük ayıp olacağını anlatmıştınız. Parası olmayan insanlar ücretsiz tedavi edilmeli demiştiniz. Geçenlerde bir gazetede sosyal güvenliği olmadığı için borcunu ödeyemeyen vatandaşların hastane borçlarına af getirileceği açıklandı. Maşallah Adnan Hocam, Allah söylediklerini dua olarak kabul ediyor olabilir. Devletin bu uygulamasına çok sevindim demiş.
Maşallah, maşallah, elhamdülillah. Ne demişti, ne oldu şimdi böyle var? Çocuklar hazırlamışlar. Maşallah. Ya hakikaten 300'ün üzerinde ne değilsem hepsi çıkmış yani. Ama maşallah. Ne hayret edecek şey. Mesela röportajdan parça almışlar. Sonra gazete haberi, röportajdan parça ya televizyon haberi. Aynısıyla çıkmış. Maşallah. Değil mi? 300'ün evet. Üzerinde hatta. Evet. Evet.
Tarihleri de böyle. Tarihleri hangi tarihte söylenmiş, sonra nasıl olmuş? Maşallah. Maşallah.
Evet. Evet. Samandıra'dan bir izleyicimiz de demişler ki, Sayın Hocam, size sormak istediğim bir kısım medyanın neden tarafsız olamadığıdır. Her gazetenin doğru haber yapmasını istiyorum. Örneğin siz ve arkadaşlarınızla ilgili bir iftira ortaya atıldı ve siz delilleriyle bunun iftira olduğunu kanıtladınız. Mahkemelerin bu iftiralarla ilgili verdiği takipsizlik kararlarını resmi belgelerle basın toplantınızda anlattınız. Ama buna rağmen bu konudaki takipsizlik kararları neden yalan haber yapan gazetelerde yayınlanmıyor anlamıyorum demiş.
Paşa gönülleri midir? Yayınlamazlarsa biz milletimize yine ulaşıyoruz. İnternette ulaşıyoruz değil mi?
Evet.
Televizyon kanalına ulaşıyoruz, radyo kanalına ulaşıyoruz. Yani halkımız bir şekilde gerçeği öğrenmiş oluyor.
İnşallah.
Artık onların da herhalde ileride utanç duyacağı olaylar bunlar. İnşallah. Ne diyelim ya? İnşallah.
İnşallah. Evet. Son 5 dakikanın içine girmişiz. Ama o arada ben birkaç soru daha şey yapayım. Evet. Ankara'dan bir izleyicimiz de selamun aleyküm diyerek başlamış sorusuna. Aleyküm selam. Hocam, yaptığınız programları her gün izliyorum. Öncelikle Habertürk'te çıkan programda kısaca insanoğlu teknik hatadan çıktığını söylediler ama ben elektrik teknikeriyim. Şimdiye kadar mesleğimde teknik hatadan dolayı güzel bir sonuçta karşılaşmadım. Allah onlara acısın demiş. Sizden istirhamım olacak. Lütfen mehdiyet konusuna biraz daha zaman ayırır mısınız? Allah sohbetlerinizin devamını nasip etsin demiş.
Ne sevimli onlar öyle maşallah.
Maşallah.
Tamam, öyle yapalım. Bir daha böyle bölüm bölüm mehdiyeti işleyelim o zaman. Çünkü mehdiyetle ilgili benim anlatmadığım binlerce konu var.
İnşallah.
Çok kapsamlı. Onların soru sormasına gerek kalmadan ben anlatayım.
İnşallah.
O şekilde
İnşallah.
Yapalım. İnşallah. İnşallah. Bunu şöyle yapalım. İnşallah.
Evet, bir diğer izleyicimizin sorusuna geçeyim. İyi yayınlar, hayırlı Ramazanlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Öncelikle her akşam canlı sohbetler yaptığınız için hocama ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sizleri hep canlı yayından takip edebilmek bizleri çok mutlu ediyor. Çünkü sizleri ancak televizyondan takip edebiliyoruz ve tabii ki Sayın Adnan Oktar Bey'in kitaplarında. Evrimcilerle mücadele etmek çok büyük bir iş. Allah sizlerden razı olsun. Ben de Sayın Adnan Oktar Bey'in kitaplarından öğrendiklerimle elimden gelen mücadeleyi vermeye çalışıyorum. Saygılarımla demiş maşallah, Ela Şenhan Tanrı.
Hay maşallah. O yiğit bacımıza selam ediyorum. Allah muvaffak etsin. Allah gönlünü açsın. Şevkini artırsın. Çok güzel yıllardayız. Her zaman söylüyorum. Bizler Mehdi öncüsüyüz. O da Mehdi öncüsü. Çok güzel faaliyetlerimiz olacak inşallah.
Maşallah. İnşallah.
Evet, bir izleyicimiz de demişler ki, hocam, alimler ne zaman Hazreti Mehdi'yi aramaya gidecekler diye bir soru yöneltmiş.
Aramaya gerek olmayacak. Mehdi yavaş yavaş gelişmelerle, olaylarla kendiliğinden milletimiz ve bütün İslam alemi tarafından hissedilip anlaşılacak. Yani İnşallah. Birilerinin bu Mehdi'dir demesine gerek kalmayacak. Fakat Mehdi mütevazı bir insandır. Asla kabul etmeyecektir. Hatta zorla ona liderlik kabul ettirilecektir. Onu söyleyeyim. İnşallah. Asla kabul etmez. Çünkü manevi sorumluluğu olduğu için asla kabul etmeyecektir. Hadiste peygamberimiz diyor, zorla kabul ettirilir diyor.
İnşallah.
Yani 3 ayrı hadis var zorla kabul ettirileceğine dair.
Evet.
Asla kabul etmez. Yani o şekilde kendine hitap edilmesini de kabul etmez. Yani Mehdi diye de hitap ettirmez kendisine. İnşallah. Ama bir lider olarak, bir ağabey olarak kabul edecektir. Ama zorla burada oluşacaktır.
İnşallah.
Mehdi'de böyle bir özellik vardır. Yani şartlar onu liderliğe mecbur edecektir. Yani dünyada o kadar harika olaylar olacak ki artık alenen anlayacaklar, yani inkar edemeyecekleri bir hale gelecek.
İnşallah.
Yani dış olaylar, tabiat olayları, gördükleri manzara, hayatın mecburiyeti onun liderliğini kabule insanları zorlayacak. Yani onun o kastedilen kişi olduğunu alenen anlayacaklar zamanla. Bakın dikkat ederseniz her harika olay Mehdiyet işaret ediyor. Mesela bakın bir sel oluyor. O da Mehdiyet'le bağlantılı. Hadiste tam tarif edilmiş, tam vaktinde, tam ilgili tarihlerde, tam simetrik akımla, açılışla bu olaylar oluşuyor.
Maşallah.
Ve hiç şaşmıyor. Aynı şekilde devam edecektir. Ama tabii şehitlerimiz oluyor. Zorluklar oluyor. Allah onlara ecrini verecektir inşallah.
İnşallah.
Şehitlerimiz de cennetle ödüllendirilecekler inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Peki efendim, süremizin maalesef sonuna gelmişti.
İnşallah.
Arkadaşlarımız öyle diyorlar. Bu akşamlık sohbetimizin de sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
Teşekkür ederiz.
Çok sağ olun.
Evet, ne yazık ki Adnan Oktar'la baş başa programının sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.